Aziz ve muhterem dinleyenler, Gazali Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde iftarlarımızı yaptıktan sonra gecesinde ayrı bir bereketi, gündüzünde ayrı bir bereketi olan Ramazan-ı Şerif'i ihya etmeye çalışıyoruz. Allah Teala bereketini üzerimizde hasıl eylesin. Layığıyla ihya edebilmeyi, ikame edebilmeyi bu mübarek ayı diğer aylara teşmil edecek nitelikte hayırlarla Ramazan-ı Şerif'i değerlendirebilmeyi Allah Teala cümlemize lütfeylesin. Sahur Bereketi programında İmam Gazali'nin bazı eserlerini mütalaa ve müzakere etmeye devam ediyoruz. O yüzden sahurda ayrı bir bereketi oluyor. Perşembe akşamlarında da İmam Gazali rahmetullahi aleyhin gerek İhya-i Ulumiddin'den gerekse diğer eserlerinden ancak özellikle Minhacül Abidin isimli eserinden yararlanmaya ve hayatımıza yön vermeye dair bazı anekdot, tavsiye, nasihat ve vasiyetlerini okumaya, mütalaa ve müzakere etmeye çalışıyoruz. Önceki programda takvanın beş uzvumuza bir libas olarak giydirildiğinde bütüncül manada bütün bir bedenimizin gerek maddi olarak gerekse manevi olarak muttaki olarak tavsif edilebilmesinin, addedilebilmesinin, bir kulun muttaki olabilmesinin önünün açılacağını, beş uzvun takvaya götüren önemli bir yol ayrımı olduğunu, takvanın esasında beş temel omurga üzerine bina edildiğini İmam Gazali söylemişti. Bunlar içerisinde göz, kulak, dil, kalp ve mide olarak zikretti ve bunların bu uzuvlardan müteşekkil olduğunu söyledi. Önceki programlarda gerek gözle, gerek dil, gerekse kulakla alakalı mevzuları konuşmuştuk. Bu uzuvların muttaki olabilmesi, takva libasını giyebilmesinin niçin önemli olduğunu ve nasıl mümkün olduğunu mütalaa ettik. Şimdi hem Ramazan ayı olması hasebiyle hem de takvanın midenin bir uzvu, bir unsuru mideyi koruma noktasında ve takvaya giden yolda önemli bir yol ayrımı olma konusunda niçin önemli olduğunu inşallah anlatmaya, anlamaya, İmam Gazali'ye kulak vermeye devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Ramazan-ı Şerif malumu olduğu üzere imsak vaktiyle başlıyor, yani Fecr-i Sadık dediğimiz vakitle başlayıp Gurubu Şems ile yani güneşin batmasıyla sona eriyor. Bu süre zarfına biz imsak diyoruz. Yani gündüz bizim oruçlu olduğumuz zaman dili imsak dediğimiz hususun ve unsurun tahakkuk, tecelli ve tezahür ettiği süreçtir. İmsak etmek demek kişinin bazı şeylerden el çekmesi, imtina etmesi ve uzak durması demektir. Bundan dolayı oruç tutan bir kimse yemekten, içmekten ve ailesiyle münasebet kurmaktan imsak eder. Yani el çeker, imtina eder. Gerek midesinin, gerekse fercinin yani şehevi arzu ve heveslerinin önüne geçer. Bunlara set vurur. Allah Teala'nın emretmiş olması hasebiyle bu süre zarfında helal olanları kendisine mahzur kılarak, yasaklı addederek o süre zarfında yani gündüzkü süre zarfında iftara kadarki olan vakit içerisinde helal olanları dahi Allah Teala'nın mübah olarak, tayyip olarak, temiz olarak vermiş olduğu nimetleri dahi o emrettiği için bir kenara bırakır, irade terbiyesini böylece muhkem hale getirmeye çalışır. Tabii konumuz midenin nasıl takva libasını giymesiyle alakalı. Bu sebeple yediğimiz şeyler esasında bizim hayatımıza yön veren, efkar-ı umumiyemizi belirleyen, kalp, gönül ve zihin dünyamızı tayin eden şeylerdir. İmam Gazali bununla alakalı olarak insanın hal, hareket ve davranışları yedikleri ile paralellik arz eder. Yedikleri ne kadar helal, hoş, tayyip ise ondan sadır olan, ondan çıkan davranışlar da o derece güzel, hoş, helal, tayyip olacaktır diyor. Bu sebeple midenin takva libasını giymesiyle orucun birbirine kuvvetli bir dirsek teması ve iltisakı bulunduğunu görüyoruz. O yüzden takva libasının mideye giydirilmesi ve midenin takvalı olması konusuna değinmeden kısaca oruç ile alakalı bu hususu arz etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve nihayetinde ana konuya girmeden önce şu cümleyi de sizlere arz ederek esas konumuza inşallah geçmek istiyorum. Kıymetli dinleyenler, malum olduğunuz üzere oruç sadece açlıktan ve susuzluktan ibaret değildir. Yani hikmeti itibariyle ihtiyaç sahibi olan, özellikle fakir kimselerin ve yiyecek bulamayacak olan kimselerin hal ve ahvalini anlayabilmek olarak hikmetleri içerisinde bu oldukça çok zikredilir. Çünkü karnı tok olan, her istediği elde edilebilecek nitelikte kendisine mümkün olan bir kişinin diğerlerinin halini anlaması pek fazla mümkün olmayabiliyor. Bu sebeple orucu sadece ihtiyaç sahiplerinin, aç olan kimselerin ve fakirlerin halini anlamak gibi bir dereceye indirgememeliyiz. Yani oruç sadece bu kimselerin halini anlamaktan ibaret değildir. Esasında evet, bu hikmetleri içerisinde yer alan bir unsur, bir maddedir. Belki önemli bir maddedir. Ancak oruç, helal olanları da sadece Allah emrettiği için, Allah Teala bizlere gündüzleri yasakladığı için irademizle nefsimizi dizginleyerek helal olanları bir kenara koyabilmenin, helal olmasına rağmen onlara teşebbüs ve tevessül etmemenin, irademizi muhkem hale getirebilmenin, tabiri caizse nefsi tezkiye ve özellikle nefsi terbiye edebilmenin bir temrinatıdır. Yani namazlar, zekatlar, oruçlar, diğer yapılan ibadetlerin her birisi kulun kendi iradesiyle Allah Teala emrettiği için nefsine rağmen yapmaya çalıştığı ve nihayetinde belirli periyotlarla yaptıktan sonra bir nefis terbiyesi elde ettiği husustur. Yani nasıl ki tasavvuf nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, safi hale getirilmesi, nefsin de çirkinliklerden temizlenmesi için birer manevi eğitim metoduysa, oruç da aynı şekilde diğer ibadetler kadar ve hatta belki daha da kuvvetli bir şekilde nefsin terbiye edilmesi, tabiri caizse yontulması, tornaya girmesi için birer vesiledir, talim ve terbiye metodudur. Yani günde kıldığımız 5 vakit nefsi dizginlemek için belirli periyotlarla yapmış olduğumuz bir terbiye yöntemidir. Alışkanlık kazanma biçimidir, davranışlarımızı ona göre tanzim etme yöntemidir diyebiliriz. Buradan esas konumuza geçmek gerekirse, İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, uzuvlar içerisinde sahip olunması ve belki de söz geçirilmesi en zorlarından bir tanesi de midedir. Çünkü insanın uzuvlar içerisinde sahip çıkmaya, oraya her şeyi sokmamaya, her şeyi midesine dahil etmemeye çalışması büyük bir gayreti gerektirir. Bu bir mihneti, bir zahmeti, bir meşguliyeti ve bir süreci ihata eden ve nihayetinde de belki büyük zararı olan ve zarar görebilecek bir kertiye ulaşan husustur. Çünkü diyor, mide menbaadır. Mide bir şeyin kaynağıdır. Nasıl ki bir akarsuyun kaynağı ne kadar temiz olursa oradan akan suyun da tadı, zarafeti, letafeti, kokusu, tadı, şeffaflığı o kadar berrak olur. İşte mide bir menbaadır. Bir suyun, bir pınarın temelini, esasını, yani ana hücresini ve kaynağını, madenini ifade eder. Bu sebeple vücudumuzda taşımış olduğumuz mide, insan için düşünüldüğü zaman esasında bir madendir. Uzuvların beslendiği ana omurgadır. Davranışlarımızın nasıl teşekkül ettiğini ve nasıl cereyan ettiğini ortaya çıkaran ana mekanizmadır. Hal böyle olunca buraya söz geçirmek, diğer uzuvlarımıza da hakeza nasıl kendisinden alışkanlıklar veya davranışlar sadır olduğunu tayin etmede büyük bir idare ve irade mekanizması ortaya koymayı ifade ediyor, diyor İmam Gazali. Ve devam ederek şunları söylüyor. Şu üç husustan dolayı midene sahip çıkmalısın. Mideye sahip çıkmanın ve özellikle haram olanları mideye sokmamanın üç sebebi vardır. Burada şu ayrıntıyı arz etmek gerekiyor. Bir parantez açmak gerekirse, oruç insanın helal olanlardan gündüz vakti imtina etmesidir. Yani oruç haram olanları yemenin yasak olduğu bir ibadet değildir. Haram olanları yemek zaten gündüz de olsa, akşam da olsa haramdır, caiz değildir. Oruç ise imsaktan iftara kadarki süre zarfında helal olanları, yani su, ekmek, yiyecek, içecek, meyve, sebze gibi helal olanları yememenin, onlardan uzak durmanın adıdır. Buna ilaveten haram olan şeyler sadece domuz etinden, affedersiniz, veya ölmüş insan veya hayvan etinden, leşten, kandan veya içkiden sarhoşluk veren bu türlü içeceklerden ve zararlı unsurlardan ibaret değildir. Haram yolla kazanılan, kumardan kazanılan bir içecek su da, kumardan kazanılmış parayla alınan bir ekmek de veya bir kimsenin maişetini temin ederken, nafakasını kazanırken, aylığına ve maaşına haram unsurlar bulaştırarak temin etmiş olduğu, almış olduğu gıda ve yiyecekler de hakeza haram kapsamına, Allah korusun, girer. Hal böyle olunca bir kimsenin çalıştığı işte nihayetinde kazanmış olduğu maaşı ve almış olduğu maaşı helal olsa da, bu işinin ve emeğinin bir karşılığı olarak kendisine verilen bir meblağ olsa da, bu helaline yaptığı işi gevşek ve ehven yapmamak kaydıyla haram bulaştırmamalıdır. Dolayısıyla haram sadece domuzdan, ölü etinden, kan, akıcı kandan veya buna benzer necaset olan şeylerden ibaret değildir. Helal yolla kazanılan bir paranın, bir maaşın, alın terinin farklı desise veya farklı necaset barındıran, yani şüpheli unsurlarla haram hale getirilmesi de bu kazancı maalesef veya bu gıdayı, bununla alınan gıdaları haram hale, necaset hale getirebilir. Bu sebeple İmam Gazali midemizi 3 durumdan dolayı şu haram yiyeceklerden sakındırmamız gerekir. Birincisi, cehennem ateşinden korunmak için bir kişi midesine haram unsur sokmamalıdır. Çünkü diyor İmam Gazali, gerekçe olarak ayet-i kerimede şöyle beyan edildiğini bildiriyor. Allah Teala, estaizübillah, innellezine ye'kulune emvalel yetama zulmen. İnnemâ ye'kulune fî butûnihim nâra ve seyaslevne sa'îra. Nisa suresi 10. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyorlar ki, yetim malını zulmederek, elinden gönülsüz olarak onların alıp yiyen kimselerin karınlarında, midelerinde ateş vardır. Esasında bu kimseler ateş korunu ve közünü, yetim malını haksız bir şekilde alıp yemek suretiyle ateş közünü ve ateş korunu midelerine koymuşturlar demektir. Hatta Allah Teala buradaki ayet-i kerimede ateş yiyorlar diyerek yenilen şeyin sanki bizatihi sobadan alınan bir ateş koru imiş gibi bizlere tasvirinde bulunuyor. İşte bunlar ve seyaslevne sa'ira, o sa'ir ismindeki cehennemin tabakasına veya cehennemin ateşine yaslanacaklar. Dünyada ateş yiyorlarsa ahirette de ateşe yaslanacaklar. Ateşle kurbiyet kesbedecekler. Sanki ateş, sa'ir olan o cehennem ateşi ve azabı veya cehennemin o tabakası, farklı rivayetler ve tefsirlere göre onların ahiretteki, cehennemdeki yoldaşı olacaktır. O yüzden böyle bir akıbete maruz kalmamak, düçar olmamak için kişinin, diyor İmam Gazali, haram bir lokmayı midesine sokmaması gerekir. Hadisi şerif olarak nakledilen bir rivayette de hakeza İmam Gazali şunları beyan ediyor. Haram yolla, gayrimeşru yolla elde edilen ve oradan neş'et eden bir ete en uygun olan şey ateştir. Burada bizim bildiğimiz manada bir koyun, sığır etinden veya haram yolla elde edilmiş bir etten, kasaptan alınan bir etten bahsetmiyor. İnsanın vücuduna, midesine sokmuş olduğu her bir gıda nihayetinde bu kişinin etinin, kemiğinin, sinirlerinin, yani vücudunun, bedeninin kuvvetlenmesi anlamına gelir. Nasıl ki siz bir bardak suyu saksıdaki çiçeğe döktüğünüzde artık bu su çiçeğin gövdesini geliştiren ve genişleten, ona bir besin kaynağı olarak faydalı olan bir madde haline dönüşüyorsa, vücudumuza aldığımız her bir gıda etimizin semizlenmesi, yağımızın, kasımızın, sinirimizin, kemiklerimizin yani vücudumuzun gelişmesine, kilomuzun artmasına veya güç kuvvetimizin yerine gelmesi anlamına geliyor. İşte haram bir yoldan elde edilerek mideye sokulan ve vücudumuzu geliştiren, vücudumuzda haram yollarla gıdaya dönüşen her bir şeye en uygun ve en evla olan, yani onu temizleyecek olan şey ateştir buyuruyor rivayette ve bu sözü İmam Gazali rahmetullahi aleyh bizlere naklediyor. İkinci husus, niçin midemizi haram olan unsurlardan, gıdalardan sakınmalıyız? Haram olan veya şüphe ihtiva eden, şüpheli olan her bir yiyecek tard edilmiştir ve nihayetinde reddedilmiştir yani. Ve böyle bir haram ya da şüpheli yiyecek olan bir kişinin ibadette muvaffak olması mümkün değildir. Nitekim Allah Teala'ya ve onun dinine hizmet edecek olan kimseler veya Allah Teala'nın dinine hizmete layık olan unsurlar ancak temiz ve temizleyici olan şeylerle mümkün olur. Temiz olan, temizleyici olan bir şeyi alıyorsak, yiyorsak nihayetinde Allah Teala'nın dinine hizmet etmeye muvaffak kılınıyoruz demektir. Temiz olmayan bir şey yiyip onunla besleniyorsak nihayetinde Allah Teala'nın dinine hizmete muvaffakiyetin önüne engel çekiyoruz demektir. İmam Gazali burada diyor ki kendi kendime şöyle düşünüyorum. Cünüp olan bir kişi bile camiye giremez. Çünkü manevi bir kiri vardır, manevi bir necaseti vardır. Abdesti olmayan bir kimse muhdis demektir. Yani abdesti yok ise manevi kirler bu kişinin abdest uzuvlarına bulaşmış demektir. Bu kişinin de manevi kiri olduğu için, abdesti olmadığı için, manevi kirleri temizlemediği için Kur'an-ı Kerim'e dokunması caiz değildir. Ayet-i kerimede Allah Teala cünüp olan bir kişinin camiye ve mescide giremeyeceğini beyan etmek maksadıyla Nisa suresinde وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ hatta تَغْتَسِلُوا. Bu kişiler efendim gusül abdesti alıncaya kadar camiye giremezler buyuruyor. Veya لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَرُونَ Vaka suresinde Allah Teala abdesti olmayan kimseler Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Kur'an-ı Kerim'e ancak ve ancak temizlenmiş, abdest almış kimseler dokunabilir buyuruyor. İşte cünüp olan kişi camiye giremiyor. Abdesti olmayan kişi de Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyorsa abdest ve gusül abdesti mubah olan şeyler cünüp olmakla abdestsiz gezmek, abdestsizlik hali mubah olmasına, normal bir durum olmasına, haram olmamasına rağmen cünüp olan kişi camiye giremiyor. Abdesti olmayan kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyorsa midesine haram bir lokmayı sokan kişinin durumu acaba nice olacaktır diyor İmam Gazali. Buradaki nükteyi iyi anlamak gerekiyor. Helal olmasına, mubah olmasına, meşru olmasına rağmen cünüplük veya abdestsizlik durumunda dahi bir kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyor, mescide giremiyorsa haram olan bir şeyi midesine sokan bir kişi veya şüpheli olan, haram olan şeyleri, gıdaları midesine sokan bir kişi acaba Allah Teala'nın zikri şerifini anmaya, onun hizmetine girmeye, Allah Teala'nın meşru mubah gördüğü, emrettiği ve hizmetinde olmamızı istediği işlerin içerisine girmeye bizi muvaffak kılabilir mi? Helal olan şeylerde bile camiye, yani cünüp halinde bile camiye girilemiyorsa, haram olan bir şey mideye girdikten sonra Allah'ın rızasına girmek ve onun dinine hizmet etmek nasıl mümkün olabilir diye kendi kendime düşünüyorum diyor İmam Gazali. Burada Yahya bin Muaz'dan şu sözü naklediyor bunun devamında. İtaat etmek Allah Teala'nın en önemli hazinelerinden bir tanesidir. İtaat etmenin anahtarı dua etmektir. Dua anahtarının dişleri ise helal rızık temin etmektir. Madem ki itaat etmenin anahtarı, itaat kapısının kilidini, itaat hazinesinin kilidini açacak olan duadır. Bu dua anahtarının dişleri ise, nasıl ki bir anahtarın dişleri vardır, kertikleri vardır böyle, her anahtar her kapıyı açmaz. İşte itaat hazinesinin kapısını açacak olan dua anahtarının dişleri ise helal rızıktır. Helal rızık ile temin edilmeyen, açılmayan bir anahtar hiçbir zaman itaat kapısının ve hazinesinin kilidini açamayacaktır diyor Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh. Buradaki bağlantıysa İmam Gazali şöyle kuruyor. Nasıl ki bir anahtarın dişleri yoksa kapı açılmaz, o halde elimizde dua anahtarı yoksa itaat kapısının, kulluk hazinesinin kapısı açılmayacaktır. O halde bir kişi o hazinenin kapısını açamayacaksa nasıl olur da Allah Teala'ya itaat edebilir, kulluk yapabilir diye beyan ediyor. Hayretini İmam Gazali böyle dile getiriyor. Son olarak diyor ki İmam Gazali, yani bir kişinin midesine haram şeyleri sokmaması gerektiğinin üçüncü başlığında ve üçüncü maddesinde şunu söylüyor. Şüpheli olan şeyleri, haram olan şeyleri yemek nihayetinde kişiyi bir mahrumiyete götürür. Haram olan bir şeyi yemek nihayetinde mahrumiyetle cezalandırılmayı gerektirir. Dolayısıyla bu kişi hem haram hem şüpheli şeyler yiyerek kendisi hayır hasenat yapmaya çalışıyorsa bu hayır hasenat merduttur, reddedilmiştir, makbul değildir. Geriye sadece bu kişiye haram yemekle, şüpheli şeyler yemekle, aynı zamanda sadaka vermeye, zekat vermeye, hizmette koşturmaya, öğrenci yetiştirmeye veya muhtelif hayır hasenat işlerini yapmaya çalışıyorsa, ancak yediği şeyler haramdan veya şüpheli şeylerden ibaretse, bu işlerinden geriye sadece yorgunluk, zahmet ve vakit kaybından başka bir şey kalmayacaktır diyor İmam Gazali. Ve burada, bu noktada tam olarak içerisinde bulunduğumuz zaman dilimine de hakeza işaret eder nitelikte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın oruç ile alakalı şu sözünü hadisi şerifini naklediyor ve diyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. Nice oruç tutan kimse vardır ki orucundan geriye sadece açlık ve susuzluk kalır. Yorgunluk ve bitap olmak durumu kalır. Halsizlik ve düşkünlük durumu kalır. Nice oruç tutan bir kimse vardır ki ondan geriye sadece gündüzün yorgunluğu, baş ağrıları, huzursuzluğu, mutmainsizliği, açlığı ve susuzluğu kalır buyuruyor. İşte bundan dolayı İmam Gazali diyor ki haram yiyen veya şüpheli şeyler yemeye devam eden bir kişinin yapmış olduğu hayır hasenatı sadece zahmetten, külfetten, vakit kaybından, zaman kaybından ibarettir diyor. İbn Abbas'tan da şöyle bir söz naklediyor. Allah Teala herhangi bir kimsenin midesine haram bir lokma sokması durumunda bu kişinin yapmış olduğu ibadeti, kılmış olduğu namazı kabul etmez. La yakbalullahu salatem ri'in ve fi cevfihi haramun fehazihi hazihi. Dolayısıyla Allah Teala karnında, midesinde haram bir lokma olan kişinin kılmış olduğu namazı kabul etmez diye beyan ediyor İbn Abbas radıyallahu anhüma efendimiz. Şimdi burada aslında bugün konuşmayı birlikte müzakere edebilmeyi düşündüğüm için mütalaa ettiğim, ancak zamanın da pek fazla müsaade etmemesinden dolayı kalmak gerektiğini fark ettiğim bir hususa geldik. Kısaca başlık olarak arz edeyim. Diyor ki İmam Gazali, haram olan şeyleri şu üç durumdan dolayı yememeliyiz. Nedir onlar? Haram yiyen bir kimse, şüpheli şeyleri yiyen bir kimse mahrum kalır. Yani yapmış olduğu ibadetler reddedilir. İkincisi, haram yiyen bir kimse, şüpheli şeyleri yiyen bir kimse ibadette muvaffak olamaz. Dolayısıyla bu kimsenin muvaffakiyetinin önündeki en büyük engel haram ve şüpheli şeyleri yemesidir diyor. Üçüncüsü, açık bir şekilde haram yiyen bir kişi cehenneme atılır. Karnına cehennem ateşinden bir köz koymuş demektir diyor. Bununla beraber İmam Gazali diyor ki helal olan ancak mubah olmasına rağmen fazlaca yediğimiz için insanı rehavete, insanı rekakete, insanı yorgunluğa, bezginliğe, ibadetlerden uzaklaşmaya, ibadetlerden haz ve tat alamamaya götüren şeyler vardır. Bunlar da helal olmasına rağmen bağlamından ve kapsamından şımarık bir şekilde tüketildiği için fazlaca yenilen helal ve mübah şeylerdir. Ya şöyle örnek vermek gerekirse bir kimse acıktığı zaman belki bir tas, belki iki tas çorbayla doyacaktır. Ancak çok hoşuna gidiyor ve bu yediği şey de helal diye 30 tas veya 20 kase çorba içtiği zaman bu artık mide spazmına, karnının çatlayıp patlamasına ve nihayetin ölmesine sebebiyet veya büyük bir zarar görmesine sebebiyet verecektir. Mubah olan bu şey helal olmasına rağmen bağlamından kapsamından uzak bir şekilde şımarık bir usulde yenildiği için hastalığa ve ölüme sebebiyet vereceğinden dolayı böyle bir yiyecek tarzı mubahın harama dönüşmesinin önemli bir örneğidir. Bunu bilmek gerekiyor. İşte fuzulül halal diye ifade edilen helal ve mubah olmasına rağmen bağlamından kapsamından şımarık bir şekilde çıkarılıp insanın artık helaketine ibadetlerden haz ve tat alamamasına, tezevvuk dediğimiz tat alarak ibadet yapamamasına sebebiyet veren helallerle alakalı olarak bunlarda da insanın afeti olabilecek şeyler diye İmam Gazali 10 maddeden bahsediyor. Ömrümde gördüğüm ve nihayetinde düşünerek, tefekkür ederek bulduğum 10 husus vardır. Bunlara da riayet etmek gerekir diyor İmam Gazali. İnşallah bir sonraki hafta, önümüzdeki Perşembe günü Allah Teala ömür ve imkan verirse Ramazan-ı Şerif'te midenin afetiyle alakalı, yani sadece orucun ehemmiyeti değil, helal olan şeylerin tüketildiğinde insana bir afet ve felaket olarak dönütü olabilecek şeylerin neler olduğunu ve bu 10 maddeyi inşallah önümüzdeki hafta Perşembe günü konuşalım istiyorum. Allah Teala ömür ve imkan verirse. Allah Teala gündüzüyle ve gecesiyle yapmış olduğunuz ibadetleri makbul eylesin. Gündüzü ayrı bir ibadet, gündüzün tamamı ayrı bir ibadet. Bu önemli aslında, önemli bir nüktedir. Diğer zamanlar, yani düşününüz Recep ve Şaban ayı ve sonrasında Ramazan'ı atlayıp geldiğimiz zaman Şevval ayı ve diğer bütün 11 ay gündüzü normal bir vakittir. Kişinin durarak, hatta uyuyarak ibadet edemeyeceği, uyumasının, konuşmasının, susmasının gündüzleri ibadet olmadığı bir zaman dilim. Ancak Ramazan dediğimiz zaman kişinin uykusunun bile, oruçlu olduğundan dolayı uykusunun bile ibadet olduğu, açlığının, susuzluğunun bile ibadet olduğu, yani gündüzü mahza ibadet olan, yani imsak vaktinden iftar vaktine kadar ki oruçluysak geçirmiş olduğumuz bu süre bizim için sevap bareminin çalışması demektir. Mesela saat şu anda işliyor. Efendim, bu işleyen saatin, işleyen geçen dakikaların her birisinin sevap olarak yazıldığını düşünün. Çok büyük bir bereket zamanını ifade ediyor. Gecesinde ise ihtiyara bağlı olarak farz ibadetlerin dışında kişinin kendi gayreti neticesinde sevap aldığı bir dönemi ve süreci ifade ediyor. O yüzden gündüzü ayrı bereket, gecesi ayrı bereket olan Ramazan iklimini Allah Teala layıkıyla değerlendirebilmeyi, ihya olabilmeyi cümlemize lütfeylesin. Her biriniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim.